Ayrım 23, Nevroz, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 246. Pusuya ertesi günü saat 2 sularında yattılar. Burası patikanın ormanla örtüldüğü kayalık bir kesimdi. Ağaçların en sık olduğu noktaya tüm grup mevzilenmişti. Sarıyla Peşeng yan yana koca bir kayanın ardındaydı. Pusuya düşürülme ihtimalini de hesaba katmışlardı. Peşeng dürbünle uzakları tarıyordu. 2 saatlik bir bekleyişten sonra müfrezenin göründüğünü tüm gruba haber verdi Peşeng. İlkin baştan 5. kişinin Asteğmen olmadığını söyledi. Sonra Asteğmen'in müfrezede olmadığını iddia etti. ''Olsun olmasın, baştan 5. kişiyi vuracağım.'' diye kararını bildirdi komutan Sarı. ''Asteğmen müfrezede yoksa bunlar bu patikadan niçin geliyorlar? Çıldırdılar mı? Bir yanlışlık olsa gelmezlerdi ya da aşağı yoldan giderlerdi.'' Kararını vermişti ama vicdan azabı çekiyordu Sarı. Erlerden birinin vurulmasından, tüm müfrezenin partizana karşı beslediği sempatinin kırılmasından korkuyordu. Dürbünü Peşeng'den alıp hassasiyetle baktı. Evet, önden ikincinin omuzları farklıydı. Önden ikinci de üniforma var. Ben de gördüm ama erlerden biridir o. Asteğmen esmer, tıfıl birisi değil mi? Değil, bıyıklı sarışın bir heriftir. Son bir kez bakması için dürbünü yeniden Peşeng'e verdi. Fena halde sıkılmıştı. Namluyu kemirmek geldi içinden. Son bir ay içinde aksiliklerin üst üste binmesi nedeniyle istenmedik bir yığın şey yapmıştı. Savaşa lanet okudu içinden. Verilen her emirin demiri kesmesi gerekiyordu. Tükürüğünü yalayamazdı. Partizan komutanlarının kararı ve saldırı ruhu zifiri gecede çakan şimşek gibi olmalıdır. Kesin, yalın ve parlak. Sık sık söylediği bu sözü hatırladı. Keşke baştan 5. kişiyi vuracağım demeseydim diye iç geçirdi. Müfreze iyice yaklaşmıştı. Peşengin bir şeyler söylemesini bekliyordu. Kalaşnikov'un dipçiğini omuzuna oturtup gezden nişangah silmesine baktı. 5.'nin başını nişangah hattına aldı. Ortalıkta çıt yoktu. 50 metre kadar yaklaşmalarını istiyordu. Dün görüştükleri asker 5.'nin önünde yürüyordu. Peşeng 6. erle 5. er arasındaki açıklığı diğer açıklıklarla kıyaslamaya çalışıyordu. Güneş ormanı şevkle gülümsetiyordu. Partizan soluğunu yutmuştu. Komutan Sarı'daki Kalaşnikov'un takırdamasını bekliyordu herkes. Hayatında ilk kez gözü yaşarıyor, eli titriyordu Sarı'nın. 5.'nin göğsü ise Peşeng'in nişangah silmesindeydi. İsabet ettirmek, vurmak istemiyordu Sarı. Gözünün yaşarması, elinin titremesinden memnundu. Daha fazla yaklaşmalarının iyi olmayacağını düşündü birden. İki Kalaşnikov aynı anda takırdamaya başladı. 5.'nin elinden müthiş bir feryatla birlikte tüfeği fırladı. Tüm müfreze tam siper yattı. Kalaşnikovların dağlarda yankılanan tarakkalarını partizan grubunun gür şiarları izledi. Sarı dayanılmaz korkunç bir merak içindeydi. Ayağa kalkıp müfrezeye doğru yürümek isteyince Peşeng'in engeliyle karşılaştı.
''Çıldırdın mı Heval? Vururlar seni. Kalkma yat.''
''Dur, tutma beni.'' diyerek çırpınıp ayağa kalktı. Aynı anda namlusuna mihver geçirilmiş bir tüfek yükseldi müfrezeden. Tüfeği kaldıran Ersarı'nın müfrezeye doğru yürüdüğünü görünce ayağa kalktı. Dün görüştükleri askerdi.
''Vurulan Asteğmen midir? Bir yanlışlık olmadı ya.'' ''Odur Heval, sen dur, yaklaşma bize.''
Durup derin bir soluk aldı Sarı. Partizan tümüyle ayağa kalkmıştı. Atılan şiarları bir el işaretiyle durdurdu Sarı.
''Kontrol et bakalım, ölmüş mü?''
O ara Asteğmen'i kontrol eden başka birer ''Ölmüş, ölmüş.'' diye bağırdı. Yeniden yükseldi şiarlar. Er koşarak Sarı'nın yanına geldi.
''Elini ayağını öpeyim Heval. Ne olur erlerin yanına yaklaşmayın. Korkuyorlar.''
''Tamam, yaklaşmayız. Asteğmen bıyıklı sarışın değil miydi?''
''Bıyıklarını kestireli çok oldu. Bu sabah da Kürt'e benzemek için yüzünü boyalarla esmerleştirdi. Her operasyonda esmerleşirdi rahmetli.''
Zoraki gülümsedi. Tüfekleri ışıldayan yerdeki askerlere baktı Sarı. Sağ eliyle selamladı hepsini. Birçoğu karşılık verdi selama.
Yere yatan 20 askerden 10 tanesini 7 ay önce don gömlek kalıncaya kadar soymuş, silahlarına el koymuştu Sarı. Yanlarına yaklaştırmamalarının nedeni buydu.
Merkeze biraz geç haber verirseniz iyi olur dedi ayrılırken.
2 saat sonra 8 helikopter ve 500'ü aşkın asker ve korucuyla geniş bir operasyon başlatıldı mıntıkada. Grup kuzeydeki yedek üsse çekildi. Operasyonların başında Mülayim, Babacan, Binbaşı Hasan vardı. Rambo Remzi'nin Yüzbaşı Yıldırım, Yüzbaşı Metin, Üsteğmen Şahin ve Binbaşı Bilal gibi has istihbaratçı subayları Binbaşı Hasan'ı sevmiyorlardı. Hasan aramalarda halka nazik davranıyor, ev sahiplerinden müsaade istiyor, kadınları aratmıyordu. Yüzbaşı Yıldırım Albay Remzi Rambo'ya, "Albayım, bu adamın operasyonlara kendi rütbesiyle katılmasının sebebi yiğitliğinden değildir, teröristlere olan güvenindendir. Davranışlarıyla halkı şımartıyor, teröristlere sürekli olarak ben size zararlı değilim mesajını veriyor," diye yakınıyordu.
Rambo Remzi Binbaşı Hasan'ın üniformalı dolaşmasının sakıncalı olduğunu söyleyenlere, "Bırakın apoletleriyle dolaşsın, geberip aleme ibret olması için bu şarttır," diyordu.
Karanlık kazalara yol açar diyerek operasyonu bir saat sonra sona erdirdi Binbaşı Hasan. Sıhhiye ekibini sağlık kontrolü yapmaları için köye gönderdi. Üsteğmen Şahin'i ormanın kritik noktalarına yangın bombaları attırdığı için tersledi.
"Yabancı bir ülkede değilsin ulan, kendi ülkendesin," diye bağırdı. "Aceleniz ne, sabahı bekleyin," diyerek çevre köylerin gece aranmasına karşı çıktı.
Baskın haberini merkeze geç bildirdikleri için başçavuşlar tarafından haşat edilen erlerin halini görünce omurdandı. Tüm başçavuşları topladı, uzun bir nutuk çekti. Üsteğmen Şahin tüm bu tavizkar, gevşek ve de haince davranışlar karşısında daha fazla sabredemedi. Helikoptere atlayıp garnizona, Yüzbaşı Yıldırım'ın yanına uçtu.
Alboz. Kartal yuvası kayalıklarında yükselen Hoşap Kalesi, Mengene Dağları'ndan gelen kırlangıç ve balaban istilası altındaydı. Kaleyi iç içe çevreleyen surların 1643'ten kalma çatlaklarından envai çeşit vahşi çiçekler fışkırmıştı. Bu küçük çatlaklar ve oyuklar Mimar Tilman'ın acısına dayanamayan Hoşap taşının duyarlılığını gösteriyordu. Kürt Bey'i Sarı Süleyman Mahmudi, kalenin bir eşini daha yapmaması için Mimar Tilman'ın ellerini kaleyi yapıp bitirdikten sonra çok güzel geometrik nakışlanmış çift aslanlı kapının önünde baltayla kestirmişti. Elleri kesilen ve kanı durdurmak için sicimle bağlanan mimar hiç bağırmamış, çığlığını iradesine gömerek mor bir suratla ayağa kalkmış, baltacının yanında duran ve sessiz sessiz ağlayan karısının balçıkla yıkayıp güneşte kuruttuğu sert çuval parçalarıyla yarayı sarmasını istemişti. Mimar Tilma karısına kütüğün dibine düşen ellerini almasını söylemiş, beyden baltayı kendisine yadigar olarak vermesini rica etmişti. Beyin ricasını kabul etmesinden sonra torlak topuzuna dönen sargılı kollarıyla kaleye girmiş, kendi elleriyle yaptığı 365 odayı, 2 camiyi, 3 hamamı, cezaevi hücrelerini, kuyuları, ambarları tek tek son bir kez gezip görmüş ve kuzey kapısından karısıyla birlikte kaleyi terk etmişti. Mimar Tilma her iki elini de yine karısıyla birlikte Mengene Dağları'nın zirvesindeki karlara gömmüştü. Nevroz'dan 5 gün önce bir elini karlardan çıkarmış, baltayı karısına vermiş, sağ elimi her parçada bir parmak kalması şartıyla 5 parçaya bölmüştü. Mimar Tilman'ın 5 kızı vardı, Hoşap Kalesi'ni ise 5 dağ çevrelemişti. O bu dağları kızlarına benzettiği için 5 kızlar adını takmıştı. Nevroz gecesi her kızını bir dağın zirvesine gönderdi, her birine bir parmağını verdi. Kendisi ise karısıyla birlikte Hoşap Kalesi'ni yücelerine inşa ettiği kartal yuvası kayalıklarına çıktı. Zirvelerde aynı anda 5 ateş yükseldi. 5 koca ateşin bağrında yine aynı anda 5 mavi kıvılcım parladı. Bunlar kızların ateşe attığı 5 parmaktı. Mimar Tilma ile karısı zifiri gecede koç feneri gibi parlayan ateşleri seyrederek ağlıyorlardı, sessiz sessiz. Aksakallı Tilma karısına, ben ölünce öbür elimi karlardan çıkarın, hoşap suyunda yıkayıp güneşte kurutun, mezarımın baş taşını oyun, zamklayıp içine koyun diyordu. Sırtını kale duvarına yaslayan Zine'nin bir yanı kırlangıç ve balaban cikciklerinde, bir yanı ise hoşap hikayesindeydi. Yanında oturan aksakallı yukarıdaki hikayeyi çok daha ayrıntılı ve hoş bir dille Zine'ye anlatmıştı. Karanlığın kalenin güney eteğinde hoşap suyu üzerinde bulunan tarihi köprüyü yavaş yavaş yutuşunu seyrediyordu Zine. Gecenin kudreti ve korkunç egemenliği karşısında aciz, yorgun ve rahattı. Yanındaki ihtiyarın kör olduğunu hatırlayınca ürperdi. Dış dünyası gece olanın iç dünyası nasıldı acaba?
Sen anadan doğma mı körsün Alboz?
Burnunu çekip sakalını sıvazladı Alboz. Gözleri çukurda, kırlaşmış gür kaşlarının egemenliği altındaydı. Kurumuş bir kuyu dibini andırıyordu. Kıvrımlarına koyu küf yeşili çöreklenmişti. 90 yaşındaydı ve günlerinin önemli bir bölümünü kalede ve kale civarında geçiriyordu.
Eskiden Keşiş Gölü'nün kenarında Şano adında zalim bir mir yaşarmış. Bu mirin Tilma'nın beş kız dediği beş dağda, yani Kuh Dağı'nda, Hirabit'te, Mengene'de, Baset'te, Artos'ta pençe hükmü varmış. Kuh Dağı Hazreti Yusuf'un göz bebeği kadar güzel bir dağdır. Git biraz da o dağda ara oğlunu. Damarına evliya feri, civan ceferi akar ki canlanırsın.
Ben ölmüşüm, benden iş geçmiş Alboz. Boş ver beni, sen kendi derdini anlat.
Alboz zorlu zorlu öksürdü, tesbihini sağ koluna geçirdi, soluklandı.
Ne demiştim? Şey dağında, neydi? Kuh dağında Topal Nigar adında bir karı varmış. Bu karının üç güzel kızı varmış. Bu kızlar birbirinden ayrı güzelliklere sahipmiş. Büyük kızın gamzesi yılan gözü kadar güzelmiş. Ortancanın gülüşünde efsun gücü varmış. Küçüğün gözleri öküz gözü kadarmış. Bakan her göze efsun içirir, yedi renkte gülermiş. Yani senin anlayacağın iki bela burcuymuş.
Hoşap suyu gecenin birliğini ikiye bölen gümüş bir telcik gibi parlayınca başını kaldırıp dolunaya baktı Zine.
Küçük kızın gözleri de herhal bu kadar güzelmiş diye düşündü. Huy güzelliği gözlere vurur, ona bakan her gözde kudurur.
Kızın adı neymiş Alboz?
Perçem'miş. Zalim Şano karının büyük kızını almış ilk başta, sonra ortanca kızını almış. Toplam beş karısı varmış, yediye çıkmış. Cihan güzeli Perçem'i de almak istemiş Şano. Perçem'in gönlü Kuh Dağı'nın çobanı Çıldar'daymış. Topal karı Perçem'i vermemiş zalim Şano'ya. Aynı gece Topal karı kızını götürmüş dağda Çıldar'a teslim etmiş. Al demiş, sen almazsan zalim Şano en kısa zamanda gelir alır demiş. Çıldar sanmış ki Kuh Dağı'na ışık yağdı. O gece zalim Şano yüz atlıyla Topal karının evini basmış. Perçem'i bulamamış. Sormuş soruşturmuş, en sonunda mirin adamları Çıldar'ı hatırlamış. Aynı gece Çıldar'ın kömünü basmışlar. Bir keçe içinde yakalamışlar Çıldar'la Perçem'i. Zalim Şano'nun gözleri kudurmuş, hırsından dili çatlamış. Keçedeki kızlık kanını görür görmez adamlarına Çıldır'ın erkekliğini kestirtmiş, hem de dibinden.
"Vey köpeğin en iyi" diyerek dizlerini dövdü Zine, alnını dizlerine dayadı.
Çıldır'ın çığlığını, bacaklarına fışkıran sıcacık kanı, Perçem'in körpe çıplaklığını, kısrakların kişneyişini ve yıldızlı dağ gecesini yaşar gibi oldu Zine.
O gece Perçem'i kaçırmış, Mengene Dağı'na götürmüşler. Zalim Şano kızı kuru bir camus gönünün içine sokmuş. Kızın başını kuru camus gönünden dikilmiş dar bir torbanın içine sokmuş. Baş tam torbaya oturmuş. Nefes alması için iki ufak burun deliği açmışlar. Kızın göz yerlerini de yan yana iki beşi birlik kadar açmışlar. Baş torbasını gövde torbasına sağlam sağlam dikmişler.
Karanlık ve uzak dağ zirvelerinde beliren gümüş kenarlı kurşuni bulutlar Zine'nin hayal dünyasını renk ve sürpriz anaforuna çeviriyordu. Yükselen sivri kayaları, ağaçları, bulutları oğullarını aramaya çıkmış çarşaflı kadınlara benzetiyordu. oğul sevdasıyla tutuşan yeryüzü seferberlik halindeydi.
Mengene'nin kartalları amansız olur, gagalarını hançer taşında bileyen bu kartalların gözleri ay ışığında Nemrut ateşi kesilir. Zalim Şano emir etmiş, adamları perçeme almış, Mengene'deki yüksek kartal dergahına çıkarmışlar. Kızı en belalı anaç kartalların yuvasına taşımışlar, sırt üstü yatırmışlar. Kızın başını bir kaya çukuruna yerleştirmişler. Kızı kayalara kendirlerle sapasağlam bağlamışlar. Koca bir kartal yuvasını sökmüşler, yuvayı getirmişler, kızın başı yuvanın ortasında kalacak şekilde yuvayı kızın başına oturtmuşlar. Kız gökyüzüne bakmış, başının kartal yuvasında olduğunu anlamış, bir ah çekmiş, kimse duymamış.
Vey köpeğin kutiyi, bey namus vicdansız zalim Şano diyerek başını ellerinin arasına alıp inle dizine.
Sakalını sıvazlayan Alboz zinenin iniltilerini iştahla özümledi. Bu iniltilerdeki renk ve acı çeşitlisini algılamaya çalıştı.
Şano'nun adamları kızın gözlerine kuzu ciğerinden ufak ciğer parçaları kesmiş koymuşlar. Kızın gözlerine taze ciğer kanı dolmuş.
Vey ocağı kanlı köpekler, babanızın koruna lanet yağsın, kökünüz kurusun inşallah diye bağırdı zine.
Surlara tüneyen balaban, kırlangıç ve kumru kümeleri ciddiyetle kulak verdiler zineye. Kalenin eteğinden kekik elma ve palamut kokusu yükseldi. Küçücük arduvaz granit ve kireç taşı parçalarında ferahla gülümsedi ay ışığı, gölgeler kısaldı.
Zalim Şano'nun adamları kızı terk etmiş, oradaki kayaların ardında gizlenmişler. Kartallar taze ciğere iştahla gelmişler, kızın gözünü oya oya yemeye koyulmuşlar. Kız bağırmış bağırmış, duyan olmamış sesini.
İnsan köpeğinin tohumunda kurt kanı var Alboz, insanın insana ettiğini hayvan hayvana eder mi? Etmez, insanın ilmi artarsa köpek dişlerinin kuvveti de artar. Cenab-ı Hak insanı yaratmış, aleme salmış, meretine sahip çıkmamış ki, ben matal kalmış, şaşırmışım bu işe.
Alboz tövbe çekti içinden, zinenin fikrini sempatiyle karşıladı, sonra korktu bu sempatiden. Üç mavi bismillahla sakalını sıvazladı, duymazlığa vurdu.
Yarım saat sonra zalim Şano'nun adamları kayanın arkasından çıkmışlar, kartallar kaçmış. Gelmiş bakmışlar ki kızın o iki güzel gözlerinin yerinde iki kan çukuru, iki kan çanağı.
Vey anan taş olsun, ceylan kuzusu, körpe sebi.
Zalim Şano'nun baş adamı mendiliyle kızın göz çukurlarındaki kanları silmiş, gözlerinin oyulduğunu görmüş, sevinmiş. Kızın iniltisini dinlemiş, titreyişini seyretmiş, gülmüş. Cebinden bir avuç bal mumu çıkarmış, ikiye bölmüş, kanlı çukurları bal mumuyla silme doldurmuş.
Vay anan olsun diyerek ayağa kalktı zine, titriyordu.
Kendirleri çözmüşler, kızın başını da vücudunu da kalın camus gönünden çıkarmışlar. Kız bir avaz avazlamış ki, kızın avazı beş dağda sedalanmış. Kartallardan başka bütün kuşlar pervazlanıp kızın avazına katılmışlar.
Soyu kurusun kartalların, kartallarda namus, şeref, şan, merhamet olsa yumurtadan yeni çıkmış bir günlük cücüye pençe vurmuşlar. Onların da kumaşı aynıdır, aynı köpek soyundandır.
Alboz zinenin sesindeki gazap ateşinden ürktü. Güneşi değişik mizaçlarda, değişik renklerde ve cilvelerde tanıyan efsane sakallı Alboz, kaleye tırmanan bu kadının niyetinden kuşkulanmamasına rağmen sesinden ürperdi. Bu seste kin rüzgarı, kan köpüğü var, kuzu izini süren kurt pençesidir bu ses diye düşündü.
Zalim Şano'nun adamları kızı götürmüşler, Kuh Dağı'nda ağlayan çoban Çıldar'a vermişler. Çıldar Perçem'in gözlerini görür görmez delirmiş, bir zaman sonra Perçem'in anası Topal Niger, Kuh Dağı'nda yeşil bir yılan yakalamış. Beş kol uzunluğunda baldır kadar kalın bakır gözlü bir yılanmış.
Şahmaran soyundan.
Hay diline bereket zina, Şahmaran soyundanmış.
Eski devirlerde bizim Nemrut'ta da varmış. Sonraları nasıl olmuşsa zürriyeti kesilmiş. Kartalların en korktuğu yılanmış bu yılan.
Alboz tesbihinin püskülünü kokladı, yeşil yılanı hayal etti. Onlarca yılan efsanesi canlandı kafasında. Kış geceleri anasının ocak başında anlattığı masallar ete kemiğe büründü aniden. Toprak rengarenk ışıldadı, seslerin zengin seri hildanları başladı dört yönden. Goncalar patladı, gije okmazı ve meyjok kokusu sardı suları. Titreyen mor damarda elleriyle sakalını sıvazladı Alboz.
Zalim Şan'a bir gün Kuh Dağı'nda çadır kurmuşken Topal Nigar Karı bu yılanı almış, yağmurlu zifiri bir gecede Şan onun çadırının aralığından içeri salmış. Yılan uyuyan Şano'ya sokulmuş. Şano tam o sırada kaşınmış, yılan hiddetlenmiş, dikelmiş, ateşli çatal diliyle şah damarına vurmuş Şano'nun. Sonra boynuna dolanmış, sıkmış, sıkmış, sabaha kadar sıkmış. Seher üzere can teslim düşmüş zalim Şano. Adamları, karısı hepsi korkudan çadıra girememişler.
Zalim berhudar olmaz, akibet berdar olur diyerek sevinçle çömel dizine. İlletini, killetini, zilletini atmış, yeni yetme bir çocuk kadar hafiflemişti.
Birkaç gün sonra Topal Nigar Karı bu yılanı Kuh Dağı'nda bulmuş, geniş bir sepete koymuş, sırtlamış. Mengene Dağı'nın yolunu tutmuş, gelmiş kartal yuvalarına tırmanmış. Yılanı sepetten çıkarmış, yılan bir gün boyu bütün ne kadar kartal yuvası varsa hepsini tarumar etmiş.
Hoşap Köprüsü'ne doğru baktı Zine, gülümsedi.
İnsan köpeğinin yılana düşmanlığının sebebi nedir kimse bilmez.
Alboz ipek şal üstündeymiş gibi gayet rahat bir enginlikle dinledi Zine'yi. Hak verdi kadına. Yılanın insandaki iyiliğe değil kötülüğe düşman olduğunu düşündü. Ruhundaki renk nakışını derisine yansıtan tek hayvanın yılan olduğunu söyleyenlere hak verdi.
Alboz, Alboz, sen anadan doğma mı körsün demiştim, cevabını vermedin.
Gevrek gevrek güldü Alboz, işaret parmağıyla kafasını tıklattı.
Hay yaşa Zine, unutmuştum, sana vereceğim cevabın sonuna gelmişim. Benim anamın anası Bane Karı, perçemin gözlerinin oyulduğunu işitir işitmez ağlaya ağlaya Mengene'ye gitmiş. Kartal yuvalarına tırmanmış. Perçemin gözlerinden dökülen kan damlalarının başında oturmuş, akşama kadar ağlamış. Bane Karı'nın gözyaşları kayadaki kan damlalarına karışmış. Gel zaman git zaman Bane Karı ilk çocuğunu, yani benim anamı doğurmuş. Adam çiçek hastalığına yakalanmış, kör olmuş. Gel zaman git zaman anam evlenmiş, beni doğurmuş. Ben de çiçek hastalığına yakalanmışım, kör olmuşum.
Karanlığın katmerlendiğini sandı Zine, ürperdi. Hoşap suyunun gümüş gümüş gülümseyen doğru vicdanına baktı. Suyun bu kadar uzaktan böylesine masum ve berrak oluşuna hayret etti. Göğün yedinci katına uçan her iyilik istese oradan yedi kat yer altını görebilirdi. Yeryüzüne cesaret ve iyilik üflüyordu Dolunay.
Körlerin gönül gözü görülmezi görür Zine. Bu koca alem bir körün kafasının içine sığar. Körlerin renk sayısı 77'dir. Körlerin menzili şafağın söktüğü yerden başlar. Körün kendi karanlığında yarattığı dünya gerçek dünyadan daha güzeldir. Karanlığın hası halisi körde bulunur. Her kör kendi karanlığına o karanlık kadar güzel, o karanlık kadar mübarek bir aydınlık yaratır. Her körün içinde bin ağrı dağı var, her ağrı dağında 10.000 beyaz güvercin var. Köre kör diyen kördür, dipsiz kuyuların mücevherini körler çıkarır. Karanın kadrini, kıymetini körler bilir. Doğum sancısının her zerresinde nöbet tutanlar körlerdir. Toprağa düşüp de köklenmeyen, çürüyen tohumun matemini körler tutar. Duyan kulağın sağırlığına en büyük düşman körlerin kulağıdır. Yetim seslerin sığındığı sıcak mağaradır körlerin kulağı.
Zine sezdirmeden sessizce ağlıyordu. Kadim karanlıkların tüm şeytanları uğul uğul istila ediyordu Zine'yi. İçindeki güçlü kin düğümlerine ılık cemre damlaları düşüyordu. Acıya ve kudrete dönüşüyordu büyük açlığı. Sabrını sur gibi dikmişti yıkıcı eğilimlerine karşı. Baltaları, taşları, küfürleri, ateş çanakları, barut torbaları, avuları, inkarları, azı dişleri, tırnakları, merhametsizlikleri, tükürükleri, meymenetsiz bakışları, tehlikeli soruları hep bu sabır surunun arkasında tahliyelerini talep ediyorlardı. Isırmaktan vişne çürüğüne dönmüştü dilinin ucu. Gözleri derinliklere çekilmiş, gece moruyla çevrelenmişti. Avurtları iyice çökmüş, ağzı büyümüştü. Çıplak ayaklarını sarımtırak yemyeşil bir tabaka sarmıştı. Tabanları fena halde kalınlaşmış, sarımtırak gri kurbağa karnı gibi cilalanmıştı. Göğüs kafesinde biriken mor sıkıntı, davranış, düşünce ve kelam düzenini yamultuyordu. Sıkıntısını sık sık bağırarak, klamlar okuyarak boşaltıyordu. Yalnızken bakışlarını gök kubbeye dikip bağıra bağıra ağıtlar yakmaktan büyük bir zevk alıyordu. Yalnız olmadığı zamanlar hafif uzaklaşıyor, derin ve sessiz bir stille gözyaşları eşliğinde inliyor, yükünü indirmiş ispir hamalı gibi rahatlıyordu. Bin bir soru, kuşku, umut, arzu ve haset düğümüyle renklenen bakışlarının parlaklığı son zamanlarda haydice arsızlaşmıştı. Zine burnunu çekti, hüngür diyerek sessiz ağlayışını bozdu.
''Vay benim köpek kaderim, vay vay vay!'' diye inledi.
Albozun hoşuna gitti Zine'nin içli inleyişi. Bu tip içli inleyişlerin soyunun yeryüzünde tükenmek üzere olduğunu düşündü.
''Hiçbir dağ sualime cevap vermedi, sualsiz kalır inşallah hepsi. Hiçbir dağda sedalanmadı benim bu sefil sesim. Sesi yutan dağın şanı şerefi olur mu Alboz?''
Sesi yutan dağın iki cihanda yüzü karadır Zine. Kendisinden onay isteyip de onay vermediği insan yoktu yeryüzünde. Bu tutumundan dolayı kendisine bir kez daha küfretti Alboz. Onay, onay, onay, onay. İğrendi kendisinden. Okkalı okkalı tükürdü. Bundan sonra hiç kimseyi onaylamamaya karar verdi.
Vay vay vay. ''Harman döven öküzün ağzını bağlayan bu beynamus dünyaya ben nasıl anlatırım derdimi? Diriler ölülere binmiş, vay vaylar katar katar olmuş, hay haylara eklenmiş. Herkesin sırtında bir kanlı heybe, bir gözü yılan dolu, bir gözü yalan. Dünya fintle kumkumasına, cimcime karpuzuna dönmüş, gücü yeten yetene.''
Derin bir of çekti Alboz. ''Doğrudur.'' diye onayladı. Sakalım tutuşsa kimse söndürmeye gelmez. Herkes sigarasını yakmaya gelir. Bir şeyi onayladığının ve deminki kararını çiğnediğinin farkında bile değildi. 23. Ayrımın sonu. Sayfa 256.